Ayrım 27, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 251. Gündüz sıfırın altında 15-16 derece arasında oynayan ısı, havanın kararmasıyla düşmeye başlamıştı. Gece sıfırın altında 23-24 dereceye düşmesinden korkuluyordu. Albay Hafız Hakkı, Oltu'da karargah olarak kullandığı evin geniş odasında konuklarını bekliyordu. Bugün kazandığı zaferi kutlamak için bir toplantı düzenlemiş, kol ordusunun bütün tümen ve alay komutanlarını çağırmıştı. İçi içine sığmıyordu. Kafkasya'nın fethi yolunda ilk zaferi kazanmış, Oltu'yu işgal etmişti. Gerçi Oltu küçük bir kasabaydı. Ne önemli bir ticaret merkeziydi ne de stratejik bir değeri vardı. Bir askeri garnizon kenti bile sayılamazdı. Önemli olan adı sana az çok duyulan bir kasabanın Ruslardan alınmasıydı. Bu haber İstanbul'da büyük yankılar uyandıracaktı. Sultan karısı sevinecek, Osmanlı sarayı hep kazandığı zaferi konuşacaktı. Komutanlar birer birer gelmeye başlamışlardı. Hafız Hakkı onları neşeyle karşılıyor, sigara, çay ikram ediyordu. Komutanlar fazla neşeli görünmüyorlardı nedense. Bunu onların disiplin anlayışına ve birbirlerini tanıyacak, anlayacak, dost olacak kadar zaman geçmemiş olduğuna yoruyordu. Kol orduya komutan atandığından bu yana topu topu 2 hafta geçmişti. Ast üst arasında duygusal bağların kurulması, silah arkadaşlığı içtenliği doğması için az bir zamandı bu. Komutanların her biri içlerini ısıtan sıcak çayları yudumlarken ayrı bir dünyaya dalmıştı. 30. Tümen Komutanı 15 kilometre ötede Çanak yolu üstünde açıkta geceleyen savaşçılarını düşünüyordu aralıksız. Oltu'yu kendi tümeni aldığı, zaferde büyük pay sahibi olduğu halde neşelenmek elinden gelmiyordu. Savaşçıları bu dondurucu soğukta açıkta geceleyeceklerdi. Kaputları çıkartılmış, arka çantaları geride bıraktırılmıştı. Çeviklik kazansınlar, daha hızlı yürüsünler diye bu çareye başvuran Hafız Hakkı, kaputların arka çantalarının arkadan gönderilmesini akıl edememiş, bu yolda emir vermemişti. Akşam olunca durum anlaşılmış, geriye haber gönderilmişti ama artık çok geçti. Kaputların üstlerine küçük portatif çadır ve battaniye sarılı, arka çantalarının gelmesi sabahı bulacaktı. Oysa bir çatı altından yoksun savaşçılar kaputlarını giyebilseler, alçak küçücük çadırlarına bir girebilseler, battaniyelerini üstlerine bir çekebilselerdi, bir dereceye kadar soğuğu yenebilirlerdi. Hoş bu soğukta onların da işe yarayacağı kuşkuluydu ya. 32. Tümen Komutanı Albay Abdülkerim, Hafız Hakkı'nın coşku dolu sözlerini dinler, başını sallayarak onayladığını belirtirken aklı başka yerlerdeydi. Dün gece verdiği döküntülerin acısını içinden atamadan, bugün bilmeden 31. Tümen'e saldırmıştı. Kardeş kurşunuyla ölen, yaralanan, 2000'e yakın yiğidin acısıydı içini yakan. Tuhafına giden böyle bir yanlışlığı yaptığı için Hafız Hakkı'nın kendisine en küçük bir serzenişte bulunmamasıydı. Albay Hafız Hakkı tutsak albay Kutaletze'yi de getirtti, ona da ikramda bulundu. Teselli edici sözlerle tutsağının gönlünü alıyordu. 31. Tümen Komutanı Albay Hasan Vasfi, Albay Kutaletze'yi izlerken hep onun uyarıcı sözlerini düşünüyordu. ''Siz bu giysilerle, bu çarıklarla nereye gidiyorsunuz? İleride müthiş kış ve kar var.'' Ardından Gürcü asıllı Rus albayının ''Unutmayın ben de Müslümanım'' dediğini anımsayınca düşünceleri yön değiştirdi. Büyük umutlarla cihat ilan edilmiş, Müslümanların yeryüzündeki tek önderi halife, Hristiyanların egemenliği altındaki tüm Müslümanları ayaklandırmaya çağırmıştı. Enver Paşa Kafkasya'nın fethi planını hazırlarken Kafkasya'daki Müslümanların ayaklanacaklarına ve Rusları arkadan vuracaklarına bel bağlamıştı. Bel bağlanan insanlardan birisi karşısındaydı. Rus alaylarından birine komuta eder ve Müslümanlara karşı olanca gücüyle savaşırken tarihi ters dönmüş, tutsak düşmüştü. Albay Kutaletze'nin cihat ilanını pek umursamadığı anlaşılıyordu. Kafkasya böyle umursamaz Müslümanlarla doluysa, halife boşuna ağırlığını ortaya koymuş, boş yere güçsüzlüğünü açığa vurmuş olacaktı. Hafız Hakkı konuştukça neşeleniyor, neşelendikçe konuşuyordu. Bir ara Albay Kutaledzi'ye hazırladığı saldırı planını açıklamaya koyuldu. Anlattıklarının sonunda bir karşılaştırma olanağı tanıdı. Mevsimi göz önüne aldınız ve benim yapacağım geniş kuşatma hareketini düşününüz. Napolyon bile buna cesaret edememiştir. Albay Abdülkerim'in yüzünde acı bir tebessüm dolaştı. Napolyonlar ikileşti. Enver Paşa'nın adı küçük Napolyon'a çıkmıştı. Hatta Alman subayları biraz da alaylı Napolyoncuk diyorlardı kendi aralarında. Şimdi Hafız Hakkı Napolyon'dan daha cesur olduğunu ileri sürüyordu. Albay Abdülkerim düşünüyordu. Napolyon 1812 yılında Moskova'yı aldığı gün kentteki saraylar, büyük yapılar alevler içindeydi. Ruslar çekilirken yakmışlardı. Kendisi tümeniyle Oltu'ya girince resmi yapıları yanar bulduğu gibi. Demek Rusların taktiği 100 yıldır değişmemişti. Düşmanlarını soğuk bölgelere çekiyorlar, çekerken de önemli yapıları ateşliyorlardı. Napolyon yağmaya izin verdiği için askerleri yangınları söndürmeyi bir yana bırakmışlar. Altın şamdanları, kristal avizeleri, ipek perdeleri yağmalamaya koyulmuşlardı. Ta Fransa'ya kadar taşıyacaklarını sanıyorlardı ganimetleri. Hafız Hakkı da yağmaya izin vermiş. Onca yağ, bal, bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut sokaklara dökülmüş, elden çıkmıştı. Tümen ve alay komutanları zaman ilerledikçe huzursuzlanıyorlardı. 10-15 kilometre ötedeki birliklerinin başına dönmek zorundaydılar. Bu ayazlı ve buzlu yollarda en az 3-5 saat at sürmek demekti. Yarın sabah ta erkenden ileri yürüyüşe geçeceklerdi. İzin isteyip ayrıldılar. Albay Kutaledze de yarın Erzurum'a doğru yola çıkarılmak üzere hapsedildiği odaya gönderildi. 24 Aralık 1914. Rus Kafkas ordusu komutan vekili General Mishlayevski, General Yudenich, General Bolho-Vitinov ve Albay Maslovski'yi getiren tren bu sabah Sarıkamış'a vardı. Rus subayları Tiflis-Sarıkamış arasındaki 300 kilometrelik yolu sobalı vagonlarında uyuyarak aşmışlardı. Sabah dinlenmiş olarak kalkmışlar, tıraş olmuşlar, kahvaltı yapmışlar ve dinç biçimde trenden inmişlerdi. General Mishlayevski ve yanındakiler Sarıkamış'ta otomobillere binerek 40 kilometre güneybatıdaki Mecingirt köyüne gittiler. Orada General Bergman karşıladı gelenleri. Hemen toplantıya başlandı. General Mishlayevski Tiflis'te kararlaştırılan ortak görüşü açıkladı. Türkler büyük kuvvetlerle kuzey kanadımızı kuşatmaya yönelik hareketlere girişmişlerdir. Bunun sonucu olarak Oltu müfrezemiz üstün kuvvetlerin baskısıyla geri çekilmektedir. General Bergman bu görüşe pek katılmıyordu. Türklerin Oltu müfrezesine yaptıkları saldırılara fazla önem verilmemeliydi. Kuzey kanatta büyük Türk kuvvetlerinin hareketine elverişli yollar yoktu. Dağlar sarp yamaçlarla dolu bu kesimde kışın büyük çapta bir harekat yapılamazdı. Asıl korkulacak kesim cephenin güney kanadıydı. Bunun için Rus ordusu güneyde Köprüköy yönünde saldırmalıydı. Köprüköy'e doğru ilerleyince kuzeyde yürüyen Türk kuvvetleri hem kuşatılmamak hem de Köprüköy yönünü desteklemek için geri döneceklerdi. Cepheden gelen son raporlar ortaya döküldü. General Istomin Türklerin baskısı altında Oltu'yu bırakarak Ardahan yönünde çekildiğini bildiriyordu. Ermeni taburu komutanı Kerry ise Oltu müfrezesi artçısından Türkler tarafından tutsak edildiğini haber veriyordu. Bu raporlar okunduktan sonra General Bergman'ın görüşünde bir değişiklik olmadığını ve Köprüköy yönünde saldırılması gerektiğine inandığını söyledi. Yakışıksız bir durum çıkmıştı ortaya. Önemli bir görüş ayrılığı vardı. Tiflis'ten gelenler cephenin kritik durumda olduğunu ileri sürerek komutanlığı üstüne alması için General Mishlayevski'ye baskı yapıyorlardı. Bundan başka çıkış yolu olmadığına inanıyorlardı. Oysa General Mishlayevski komutanlığı üstlenmeye hiç de niyetli değildi. İşin içinden sıyrılmak için görüşünü değiştirmediği takdirde görevden alacağını üstü kapalı duyurarak General Bergman'a sordu. Yeni oluşturulan Sarıkamış Grup Komutanlığı'nda kalırsanız bizim görüşümüz doğrultusunda hareket eder misiniz? General Bergman'ın yanıtı kısa ve kesin oldu. Hayır. Anlaşılan Rus ordusunda da Ahmet Fevzi ve Hasan İzzet Paşalar gibi komutanlıktan olma pahasına inandığından vazgeçmeyen generaller vardı. Çaresiz kalan General Mişlayevski, ordu komutanının verdiği yetkiye dayanarak Oltu ve Sarıkamış kesimindeki birliklerin komutanlığını geçici olarak üstüme alıyorum dedi ve görev dağıtımı yaptı. 1. General Bergman komutasındaki 1. Kafkas Kol Ordusu'nun görevi Aras'ın kuzeyinden saldırarak Köprüköy mevzilerini ele geçirmek ve oradaki düşmanı bozguna uğratmaktır. 2. General Yuden için Karma Kol Ordusu'nun görevi Pertanos ve Çermik yönlerinde kazanılan başarıları geliştirerek Türk ordusunun kuzey kanadını bozguna uğratmak ve onu Oltu'ya saldıran kuvvetlerden ayırmaktır. 3. Albay Dovgirt'in müfrezesi Bardız'da toplanacak ve Sarıkamış yolunu koruyacaktır. 4. General İstomi'nin müfrezesi Oltu yönünde hareket edecek ve 3. Kafkas Tugayı ile birleşerek Oltu'yu alan düşmana saldıracaktır. 5. Ordu Kurmay Başkanlığı görevini geçici olarak General Bolho Vitinov yürütecektir. 6. Vekilim General Bergman'dır. General Mişlayevski cephe deneyimi olmayan bir generaldi fakat bürokrasi deneyimi engindi. Bu emri dikte ettirdikten sonra havanın karardığını ve imza ile zaman yitirmek istemediğini belirterek hemen otomobiline atladı. Ver elini Sarıkamış. Bir terslik olursa imzalamadığını belirterek sorumluluktan sıyrılacaktı. Gerçekten kurt bürokrattı. Köprüköy'e saldırmaktan vazgeçmediği gerekçesiyle General Bergman'ı komutanlıktan alıyor ve kendisi üstleniyordu komutanlığı. Sonra onu kendisine vekil yapıyor ve Köprüköy'e saldırmakla da görevlendiriyordu. Böylece ne şiş yanıyordu ne kebap. Sabahleyin İhsan Paşa'dan aldığı emir 29. Tümen Komutanı Albay Arif Baytın'ı oldukça şaşırtmıştı. Emirde kol ordunun Akmezar Dağı'na ilerleyeceği belirtilerek tümeninin bugün Bardız'a geçerek Akmezar Dağı'na varması isteniyordu. Bu Enver Paşa'nın saldırı ve kuşatma planını içeren 19 Aralık tarihli emrine çok ters düşüyordu. Durum kuşatmadan vazgeçilerek doğrudan Sarıkamış'a saldırılacağını gösteriyordu. Son günlerde böyle önemli değişikliğe neden gerek görülmüştü bunu anlayamıyordu Albay Arif. Tümenin öncüsü Norşin'den geri kalan ana kuvveti Çıtak'tan yürüyüşe başladı. Koşullar aynıydı. Karlı yollar, yarı aydınlık bir gündüz ve dondurucu soğuk. 3 gündür doğru dürüst dinlenmeden habire yol tepen savaşçıların bugün soğuktan daha çok etkilendikleri görülüyordu. Bedenler güçlerinden çok şeyler yitirdiklerini gizleyemiyordu artık. Öncüler karşılarına çıkan küçük Rus birliklerini püskürttüğünden tümene yalnızca yürümek kalıyordu. Öğleye dek iyi kötü yürüyüş hızı korunabilmişti. Öğleden sonra adımlar yavaşlamaya, ilk döküntüler verilmeye başlandı. İlerledikçe öncülerden arta kalan donmuş döküntülere rastlanıyordu. Aynı şeyin kendi başlarına gelebileceği korkusu savaşçıları soğuktan beter titretiyordu. 109 numaralı sınır işaretine varılması savaşçıları biraz canlandırdı. İşaret coşkuyla yıkıldı, Rus toprağına girildi. İleride görünen Bardız köyünün duman tüten bacaları savaşçıları son bir gayrete getirdi. Fakat bir gariplik vardı. Köy ölüydü. Evleri arayan savaşçılar bir tek canlıya rastlayamıyorlardı. Yıllar önce Rusya'dan getirilerek Bardız'a yerleştirilen halk Rus askerlerinin ardından köyü terk etmişti. Ocaklarda pişen yemeklerden, evlerin olduğu gibi bırakılışından halkın aniden ayrılmak zorunda kaldığı anlaşılıyordu. Hiçbir bina yıkılmamış, hiçbir dükkan yakılmamıştı. Her şey olduğu gibi bırakılmıştı. Gidenlerin yakında geri dönmeyi umdukları belliydi. Bardız'ın camiden bozma kilisesinin çan kulesinde Rus bayrağı dalgalanıyordu. Bir teğmen kuleye çıktı, bayrağı indirdi. Yerine Türk bayrağı asılacak arandı, tarandı, bayrak bulunamadı. Tümenin tüm alayları seferber olmuş, bir tek bayrak ortaya çıkaramamışlardı. Şimdiye dek geçtikleri, konakladıkları köylü Osmanlı toprağındaydı. Bayrak çekilmesi akla gelmemişti. Şimdi Bardız'daki Rus egemenliği yerini Osmanlı egemenliğini bırakmıştı ama bunu simgeleyecek bayrak yoktu. Ordunun nice eksiklikleri varken bayrak kimsenin aklına gelmemişti belki de. Hani neredeydi Kafkasya'da açı verince ırktaşlarımızın, dindaşlarımızın altında toplanacağı bayraklar? Rus bayrağının yeri boş kalmasın diye 85. alayın sancağı dikildi. Üstüne altın rengi sırmalarla ayetler işlenmiş, bir köşesine alayın numarası yazılmış, üzül sırmalı saçaklarla süslenmiş sancakta bayrak benzer ay yıldız yoktu. Kuleye çıkan alay imamı tarafından ezan okundu, dualar edildi. Bardız'da Osmanlı egemenliği ilan edilmişti. Dalgalanan sancaklarını seyreden savaşçılar aylar önce hep bir ağızdan yaptıkları yemini anımsıyorlardı. Kutsal başkomutanıma, Efendimiz Padişah Hazretlerinin alayımıza bağışıklıkları bu sancağın şan ve şerefini yüceltmek ve bu sancak altında dinimizi, halifemizi ve milletimizi korumak için gerekirse canımızı feda edeceğimize yemin ederiz. Vallah billah. Albay Arif deneyimli bir komutandı. Günlerdir yarı aç yollarda sürüklenen savaşçıların evlerde, dükkanlarda, Rus sınır bölüğünün deposunda bulunan yiyeceklere saldıracaklarını biliyordu. Yağmaya izin vermedi. Nöbetçiler koyarak evleri, dükkanları ve depoyu koruma altına aldı. Sonra bir düzen içinde yiyecekleri dağıttı. Rusların bıraktıkları şeker, çay ve bisküviler çok işe yaramıştı doğrusu. Herkes ceplerini, arka çantasını bunlarla doldurmuştu. Geri kalan yiyecek maddeleri arkadan gelen 17. ve 28. tümenlerin aç savaşçılarına ayrıldı. Geriden gelen İhsan Paşa ve karargahı büyükçe bir binaya yerleşti. Albay Arif de Rus sınır komutanının evine yerleşti. İleriye gözcüler çıkarıldıktan, nöbetçiler görevlendirildikten sonra tümenin yorgun savaşçıları dayalı döşeli evlere dağıldılar. Ocakların üstüne odunlar atıldı, yemekler pişirilmeye başlandı. Bir grup er buldukları kuzuları kesmiş, kızartmaya koyulmuşlardı. Savaşçılar 3 gündür ilk kez sıcak yemek yiyecekler, sofradan doymuş olarak kalkacaklardı. Gecenin geç saatlerine doğru Enver Paşa Alman subayları ve karargahı Bardız'a girdi. Gelecekleri bilinmediğinden onlara yer ayrılmamıştı. Enver Paşa İhsan Paşa'yı odasından çıkarttı ve oraya kendisi yerleşti. Bardız'da yüzlerce boş ev varken bir kolordu komutanının kapı dışarı edilmesi hoş karşılanmamıştı. 17. tümen Çıtak'a varmak için canını dişine takmıştı. Soğuk düne oranla daha da artmış, tipi kat kat hırçınlaşmıştı. Patika benzeri yol dar bir boğazdan geçiyordu. Boğaza çullanan rüzgar iki yamaçtaki karları yola savuruyor, sürekli hava akıntısı yolun yüzeyinde uğulduyordu. Dizleri hizasında bir kar dereceyi akıyor gibiydi. İnsan gözlerini biraz açık tutabilirse yalnız akan karı, arada bir de yolun şurasına burasına serpilmiş önden giden 29. tümenin cansız kalıntılarını görebiliyordu. Ölülerin rüzgar tutmayan yanları olmasa onlara birer tümsek ya da kar birikintisi deyip geçmek kolay olacaktı. Kar ne kadar örterse örtsün havaya doğru uzanmış kollar, gergin bacaklar, karanlık bir mağara gibi açık kalmış ağızlar yine de seziliyor ve karlara bata çıka yürüme kavgası veren savaşçıları tepeden tırnağa titretiyordu. Yürüyüş kolunda ne düzen kalmıştı ne de komuta zinciri. İki büklüm yürüyenler savaşı, hatta asker olduklarını unutmuşlardı. Artık onlar acımasız doğanın elinden canlarını kurtarma derdine düşmüş bezgin insanlardı. Düşünceleri sabitleştiği için insan düşünen hayvandır tanımının dışına çıkılmıştı. Yalnızca içgüdüleriyle hareket ediyorlar, doğanın verdiği reflekslerle doğaya karşı direnmeye çalışıyorlardı. Erciş'li onbaşı İhsan bir ara önünde yürüyen arkadaşının davranışlarında bir anormallik sezdi. Hareketleri hantallaşmaya başlamıştı, gözleri yarı kapanıktı. Arkadaşını dürtünce aldığı yanıttan tipik donma sürecine girmiş olduğunu anladı. ''Bırak beni, bırak! Çok uykum var, uyumak istiyorum!'' Onbaşı İhsan açılması için onu tokatlamaya başladı. Sorular sorup konuşturmaya çalışıyor, yüzüne alnına vuruyor, sırtına yumruklar atıyordu. biraz sonra sorularına yanıt alamaz oldu. Katılaşan kasları bilinçsiz adımlarını paytaklaştırmıştı. Çarığı görünce donmanın ayaklarından başladığını düşünerek onu karların üstüne yatırdı. İnce çarıklar içine dolan karlar vücut ısısıyla erirmiş, sonra artan ayaz nedeniyle yeniden donmuş olmalıydı. Çarıkları kas katıydı, çorapları da çarıklara yapışarak donmuştu. Onbaşı İhsan süngüsüyle kaputunun eteğinden boydan boya bir karış elinde kumaş parçası kesmeye niyetlendi. Baktı elleri istediği gibi iş görmüyordu. Eldivenleri çıkarıp yeniden tutunca buz kesilmiş süngü sapının avucuna yapıştığını hissetti. Ellerine hohlaya hohlaya kaputu kesti. Ardından çarığı çözmeye başladı. İnce deri bağlar donmuştu, bükülmüyordu. Süngüyle bağları, çorapları kesti. Morarmış şişmiş ayaklara kumaş parçalarını sardı, sarmaladı. Ayağı kaldırdığında onun bir iki saniye sallanıp yere yıkılıverdiğini gördü. Ayakları çoktan donmuş olmalıydı. Kendi tüfeğini de arkadaşının omzuna geçirdikten sonra onu sırtladı. Ağır aksak adımlarla yürümeye koyuldu. Ne kadar yol almıştı bilemiyordu. Ağır yük altında nefesinin daralmaya ve gücünün tükenmeye yüz tuttuğunu fark etti. Tam bu sırada nasıl olduğunu anlamadan kar dolu bir çukura yuvarlandı. Yeniden omuzlamak isteyince arkadaşının tüm reflekslerini yitirmiş olduğunu gördü. Son bir kez canlandırmak istercesine ona sarıldı, kuvvetlice sıktı. Fakat arkadaşında ne ses ne hareket vardı. Yüzüne eğildi. Buz tutmuş bıyıkları arasında hafif de olsa bir yaşama belirtisi aradı, bulamadı. Onbaşı İhsan kas katı kesilen arkadaşını yolun kıyısına taşıdı. İncitmekten korkarak yavaşça karların üstüne bıraktı. Açık gözleri donuk donuk bakıyordu kendisine. Belki düşmana tek kurşun atamadan öldüğü için gözleri açık gitti diye düşündü. Kısa bir dua okudu. Mezarsız, kefensiz, bedeninde en küçük bir yara izi olmayan şehitler arasına bir kişi daha katılmıştı. 27. ayrımın sonu, sayfa 261.